Ayrım 2.
Yeniden özgürlük. Ama bu sadece bir duygu. Özgürlük, birilerine sözler vermeden yaşamak değil. Benim için en iyisini seçme yeteneğiydi. Aşkı aramaya devam ettim. Şarkılar yazmaya da. İnsanlar bana ne yaptığımı sorduğunda, yazar olduğumu söylüyordum. Beni sadece yazdığım şarkı sözlerinden tanıdıklarını söylediklerinde, bunun işimin bir parçası olduğunu söylüyordum. Özür dileyip yazdığım kitaplardan hiçbirini okumadıklarını söylediklerinde de bir proje üzerinde çalıştığımı anlatıyordum ki bu yalandı. Gerçek olan param olduğu, ilişkilerim olduğuydu. Sahip olmadığım şey ise bir kitap yazacak kadar cesaretti. Hayallerim şimdi daha bir elle tutulur hale gelmişti. Ama eğer dener ve başaramazsam, yaşamımın geri kalanının neye benzeyeceğini bilmiyordum. İşte bu nedenle bir hayali besleyerek yaşamak, sonunda hiçbir şey elde edememe olasılığıyla yüzleşmekten daha iyiydi. Bir gün bir gazeteci benimle röportaj yapmaya geldi. Yaptığım işlerin tüm ülkede tanınmasının, ama bizzat beni hiç kimsenin tanımamasının nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyordu. Doğal olarak medyada sürekli gündemde olan şarkıcıydı. Gazeteci çok tatlı bir kızdı. Akıllı, sessiz. Sonra iş stresinin olmadığı bir partide tekrar karşılaştık. Ve aynı gece onunla yatmayı başardım. Aşık oldum ama o hiç ilgilenmedi. Onu aradığımda hep meşgul olduğunu söylüyordu. O beni reddettikçe ben onunla daha fazla ilgilenmeye başladım. Ta ki en sonunda onu şehrin dışındaki evimde benimle bir hafta sonu geçirmeye razı edinceye kadar. Denizi seyrederek 3 gün geçirdik. Ona yemek pişirdim. O işiyle ilgili hikayeler anlattı ve sonunda bana aşık oldu. Şehre döndük. Belirli aralıklarla benim dairemde kalmaya başladı. Bir sabah her zamankinden daha erken çıktı ve daktilosuyla geri döndü. Ondan sonra hiçbir şey söylenmeden benim evim aynı zamanda onun da evi oldu. Daha önceki eşlerimle de yaşadığım benzer anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Ben serüven ve bilinmeyenin peşinde koşarken, kadınlar daima denge ve sadakat arıyorlardı. Bu defa ilişki daha uzun sürse de, yine de 2. yılın sonunda Esther'in daktilosunu ve beraberinde getirdiği diğer eşyaları kendi dairesine geri götürmesinin zamanının geldiğini düşündüm. Bu işe yaramayacak. Ama beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Doğru değil mi? Bilmiyorum. Seninle birlikte olmayı sevip sevmediğimi soruyorsan cevabım evet. Ama eğer sensiz yaşayabilir miyim diye soruyorsan cevabım yine evet. Erkek olarak doğmadığım için çok mutluyum. Kadın olduğum için çok memnunum. Bizden kadın olarak beklediğiniz tek şey iyi yemek yapmamız. Ama erkeklerin her şeyi yapabilmeleri bekleniyor. Bir evi ayakta tutmaları, sevişmeleri, çocuklarıyla ilgilenmeleri, para kazanmaları ve başarılı olmaları gerekiyor. Bu yüzden değil. Kendimden çok memnunum ben. Seninle birlikte olmaktan çok keyif alıyorum. Ama sadece yürümeyeceğini düşünüyorum. Benimle birlikte olmaktan keyif alıyorsun ama kendin olmaktan nefret ediyorsun. Daha önemli şeyleri unutabilmek için daima serüven arıyorsun. Damarlarında akan adrenalini sürekli hissetmek istiyorsun. Ve onlardan akması gereken tek şeyin kan olması gerektiğini unutuyorsun. Önemli şeylerden kaçmıyorum. Bana önemli bir şey söyle. Kitap yazmak. Bunu her zaman yapabilirim. O zaman git ve yap. Sonra eğer istersen herkes kendi yoluna gider. Yaptığı yorumu saçma buldum. Ne zaman istersen bir kitap yazabilirim. Yayıncıları, gazetecileri, bana iyilik borcu olan bir yan insanı tanıyordum. Esther ise sadece beni kaybetmekten korkan bir kadın. bir sürü şey uyduruyor. Ona her şeyin bittiğini, ilişkimizin sona erdiğini, bunun beni mutlu edeceğini düşündüğü herhangi bir şeyle değil, aşkla ilgisi olduğunu söylüyorum. Aşk nedir diye soruyor. Anlatmak için yarım saat uğraşıyorum. Ve adam gibi bir tanımlama yapamadığımı fark ediyorum. Aşkın nasıl anlatılacağını bilemediğime göre diyor, denemeli ve bir kitap yazmalıymışım. İkisinin birbiriyle ilgisi olmadığını söylüyorum. Tam da o gün oturduğumuz daireyi terk edeceğim. O istediği kadar kalabilir. Gideceğim ve o kendisine yaşayacak başka bir yer buluncaya kadar otelde kalacağım. İyi olur diyor, şimdi gidebilirsin. Daire bir ay içinde boşalmış olur. Yarın kendisine yeni bir yer bakmaya başlayacak. Eşyalarımı topluyorum ve o gidip kitap okuyor. Geç oluyor diyorum, yarın gidiyorum. Hemen gitmem gerektiğini, çünkü yarın kendimi bu kadar güçlü ya da kararlı hissetmeyeceğimi söylüyor. Benden kurtulmaya mı çalıştığını soruyorum. Gülüyor ve ilişkiyi bitirmek isteyen kişinin ben olduğumu söylüyor. Yatağa gidiyoruz ve ertesi gün terk etme arzusu o kadar da baskın değil. Biraz daha düşünmeye ihtiyacım olduğuna karar veriyorum. Esther yine de sorunun henüz çözümlenmediğini söylüyor. Yaşama nedenimin ne olduğuna karar veremediğim sürece bu senaryo sürekli olarak yenilenecek. Sonunda kendisi mutsuz olacak ve beni terk edecek. Bunun da ötesinde, eğer o beni terk ederse, bunu hiç beklemeden yapacak ve geri dönmesini sağlayabilecek tüm köprüleri de yakacak. Ne demek istediğini soruyorum. Başka bir sevgili bulacağını ve aşık olacağını söylüyor. Gazetedeki işine gidiyor ve ben de bir gün çalışmamaya karar veriyorum. Daktilonun başına oturuyorum. Tekrar kalkıyorum, gazeteleri okuyorum. Acil yanıtlanması gerekli bazı mektupları yanıtlıyor ve bunu yapmaya başladıktan sonra acil olmayanları da yanıtlamaya başlıyorum. Yapmam gerekenlerin listesini çıkarıyorum, müzik dinliyorum. Bizim apartmanın çevresinde yürüyüşe çıkıyor, fırıncı ile hoşbeş ettikten sonra eve dönüyorum. Ve birden bütün bir gün sona eriyor. Ve hala tek bir cümle bile yazmayı beceremiyorum. Yapmak istemediğim şeyler için beni zorladığında Esther'den nefret ettiğime karar veriyorum sonunda. Eve döndüğünde bana hiçbir şey sormuyor. Ama hiçbir şey yazmayı beceremediğimi kabul ediyorum. Bakışlarımın dün gecekiyle aynı olduğunu söylüyor. Ertesi gün işe gidiyorum. Ama o akşam yeniden daktilonun durduğu masanın başına geçiyorum. Okuyor, televizyon seyrediyor, müzik dinliyor, yeniden makinenin başına dönüyorum. Ve böylece üzerinde sadece ilk cümleler olan kağıt yığınlarıyla dolu 2 ay geçiyor. Ama tek bir paragrafı bile bitiremiyorum. Mümkün olabilecek her türlü özrü sıralıyorum. Bu ülkede kimse okumuyor, bir plan yapamadım ya da muhteşem bir şey yakaladım. Ama henüz geliştirmek için doğru bir yol arıyorum. Üstelik bir makale ya da şarkı sözü yazmakla meşgulüm. 2 ay daha geçiyor ve bir gün bir uçak biletiyle eve geliyor. Yeter diyor, çok işin varmış gibi sorumlulukların altında eziliyormuş, her ne yapıyorsan dünyanın buna çok ihtiyacı varmış gibi davranmayı bırak artık ve bir süreliğine sadece seyahate çık. Birkaç makale yazdığım gazetelerde her zaman editör olabilirim. Şarkı sözü yazdığım kayıt stüdyosuna başkan olabilirim. Çünkü rakipleri için çalışmamı istemezler. Şu anda yaptığım şeyleri daima yapabilirim. Ama hayallerim asla bekleyemez. Ya kabul ederim ya da unuturum. Bilet beni nereye götürecek? İspanya. Çok şaşırıyorum. Uçak biletleri pahalı. Ayrıca şimdi gidemem. Önümde bir kariyer fırsatı var ve onu değerlendirmek zorundayım. Bir yıl potansiyel ortaklığı kaybedeceğim. Sorun ben değilim, evliliğimiz. Gerçekten de kitap yazmak istiyorum. Kimse beni durduramaz. İstiyorsan yapabilirsin. Ama yapmazsın dedi. Senin sorunun ben değilim. Kendinsin. Onun için biraz yalnız kalmam senin için iyi olacak. Bana bir harita gösteriyor. Madrid'e gitmeliyim. Orada Fransa sınırında Pirenelere giden bir otobüs yakalayabilirim. Orta Çağ'da hacca gidenlerin başlangıç noktasında, Santiago'ya giden yolda. Yol boyunca yürümeliyim. Yolun sonunda beni bekliyor olacak ve sonra söylediğim her şeyi kabul edecek. Onu artık sevmediğimi, edebi bir şaheser yaratamayacak kadar çok şey yaşamadığımı, yazar olmayı aklımdan bile geçirmediğimi, bunun ergenlik hayallerimden başka bir şey olmadığını. Bu bir delilik. Bu çok uzun 2 yıl boyunca birlikte yaşadığım kadın. Yaşamım hakkında kararlar alıyor. Beni işimi bırakmaya zorluyor ve neredeyse tüm ülkeyi yürüyerek geçmemi bekliyor. Bunu ciddiye almaya karar vermem bile o kadar çılgındı ki, üst üste sayısız geceler sarhoş oldum. O da yanımda en az benim kadar sarhoşken. Saldırganlaşıyorum. Özgürlüğümü kıskandığını söylüyorum. Bu delice düşüncenin tek nedeninin onu terk etmek istemem olduğunu söylüyorum. Oysa o tüm bunların daha ben okuldayken ve yazar olmayı hayal ederken başladığını söylüyor. Daha fazla ertelemek yok. Eğer şimdi kendimle yüzleşmezsem, yaşamımın geri kalanını evlenip boşanarak, geçmişimle ilgili sevimli anekdotlar anlatarak ve durmaksızın düşerek geçeceğim. Elbette karımın haklılığını kabul edemem ama gerçeği söylediğini de biliyorum. Ve bunun farkına vardıkça daha da sinirli oluyorum. Benim bu saldırganlığımı şikayet etmeden kabulleniyor. Sadece gidiş günümün yaklaştığını yavaşça bana hatırlatıyor. Bir gece o günden hemen önce benimle sevişmeyi reddediyor. Bütün bir marihuanayı 2 şişe şarabı içiyorum ve oturma odasının ortasında kendimden geçiyorum. Kendime geldiğimde çukurun dibini boyladığımı fark ediyorum. Ve şimdi yapabileceğim tek şey yeniden yukarı tırmanmak. Cesaretiyle onca gurur duyan ben, kendi yaşamımda nasıl da korkak, aşağılık ve maceradan kaçan birine dönüştüğümü görüyorum. O sabah karımı bir öpücükle uyandırıp istediklerini yapacağımı söylüyorum. Yola çıkıyor ve 38 gün boyunca Santiago'ya giden yolu izliyorum. Oraya ulaştığımda asıl yolculuğumun orada başladığını anlıyorum. Aslında beraberliğimiz resmen sürdüğü ve sık sık telefonla görüştüğümüz halde aramızda Esther'in bedeninden beni ayıracak bir okyanus olması için Madrid'e yerleşmeye ve telif ücretleriyle geçimimi sağlamaya karar veriyorum. Hala evli olmak ve daima onun kollarına dönebileceğimi bilmek. Ama bu arada da yeryüzündeki tüm özgürlüklerin tadını çıkarmak çok rahatlatıcı. Katalan bir bilim kadını ile mücevher yapan Arjantinli bir kadına ve metroda şarkıcılık yapan genç bir kadına aşık oluyorum. Şarkı sözlerimden aldığım telif ücretleri gelmeye devam ediyor. Ve bu da çalışmadan rahat bir hayat sürmem ve istediğim her şeyi yapabilecek kadar zaman bulabilmem için yeterli. Hatta kitap yazmak için bile. Kitap işi her zaman yarına kadar bekleyebilir. Bununla beraber Madrid Belediye Başkanı ilginç bir sloganla "Madrid beni öldürüyor" diye ortaya çıkıp kentte çok uzun sürecek bir parti yapılması gerektiğini duyuruyor. Hepimiz her gece birkaç bar gezmeye zorlanıyoruz. Madrid manzarası diye bir deyim türüyor. Ve bunlar da benim yarına kadar erteleyebileceğim şeyler değil. Her şey öyle eğlenceli ki günler kısa, geceler uzun. Bir gün Esther beni görmeye geleceğini söylemek için telefon ediyor. Durumumuzu hemen ve kesin olarak netleştirmek gerektiğini düşünüyormuş. Bana bir sürü özür hazırlamak için yeterli zaman vererek bir sonraki haftaya bilet rezervasyonu yaptırmış. Dairemi düzenlerim, dişi bir varlığın tüm izlerini yok eder, arkadaşlarıma karımın bir ay yanımda kalmaya geldiğini ve ağızlarından tek bir sözcük bile kaçırmamaları gerektiğini söylerim. Esther tanınmayacak kadar korkunç bir saç kesimiyle uçaktan iniyor. İspanya'nın içlerine kadar seyahat ediyoruz. Bir gecede gezilmeyecek kadar çok, bugün bir kez daha gitsem asla bulamayacağım küçük kasabalar keşfediyoruz. Boğa güreşlerine, flamenko gösterilerine gidiyoruz. Ve ben dünyadaki en iyi kocayım. Çünkü eve hala onu sevdiğimi düşünerek dönmesini istiyorum. Neden böyle bir etki yaratmak istediğimi bilmiyorum açıkçası. Belki de derinlerde bir yerde bu Madrid rüyasının önünde sonunda biteceğini seziyorum. Saç kesimi ile ilgili söyleniyorum. O da değiştiriyor ve yine çok sevimli oluyor. Tatilinden geriye sadece 10 gün kalıyor ve onun eve mutlu dönmesini ve beni öldüren Madrid'in keyfini sürmem için yalnız bırakmasını istiyorum. Sabah saat 10'da açılan diskotekler, boğa güreşleri, aynı eski konular üzerine yapılan bitmeyen sohbetler, alkol, kadınlar, daha fazla boğa güreşi, daha fazla alkol, daha fazla kadın ve tamamıyla programsız günler. Bir pazar günü tüm gece yiyecek servisi yapan bir bara girerken, karım yasak konuyu gündeme getiriyor. Yazdığımı söylediğim kitap. Bir şişe şerinin tümünü içiyorum. Yol üzerindeki bütün metal kapıları tekmeliyorum. Kelimenin tam anlamıyla caddedeki diğer insanları taciz ediyorum. Tek amacı yaşamımı cehenneme çevirmek ve mutluluğumu bozmaksa neden zahmet edip de onca yol geldiğini soruyorum. Hiçbir şey söylemiyor ama her ikimiz de ilişkimizin sınıra kadar geldiğini biliyoruz. Rüyasız bir gece uykusu çekiyorum ve ertesi sabah apartman yöneticisine çalışmayan telefon yüzünden şikayette bulunarak, bir haftadır çarşafları değiştirmediği için temizlikçi kadını azarlayarak, bir gece öncenin sarhoşluğunu üstümden atabilmek için uzun, upuzun süren bir banyo yaparak daktilomun başına geçiyorum. Sadece Esther'e denediğimi, gerçekten de çalışmayı denediğimi gösterebilmek için. Ve aniden mucize gerçekleşiyor. Bir kahve yapıp gazete okumaya başlayan kadına bakıyorum. Umutsuz ve yorgun bakan gözleri ve her zamanki sessizliğiyle oturan, asla hareketleriyle sevgisini belli edemeyen, hayır demek istediğimde bana evet dedirtebilen, yaşama nedenim olduğuna haklı olarak inandığı şeyler için beni savaşmaya zorlayan, beni kendisinden bile çok sevdiği için tek başıma yola çıkmama izin veren, hayalimi gerçekleştirebilmek için gitmemi sağlayan kadın ve birden bu küçük sessiz kadını gözleriyle konuşabilen, korkularını içinde yaşasa da dışarıdan daima cesur görünen, kendisini küçük düşürmeden bir başkasını sevebilen ve erkeği uğruna savaştığı için asla özür dilemeyen bu kadını görünce parmaklarım tuşların üstünde hareket etmeye başlıyor. İlk cümle ortaya çıkıyor, sonra ikincisi. Hiçbir şey yemeden 2 gün geçiriyorum. Çok az uyuyorum. Sözcükler şarkı sözü yazarken olduğu gibi bilinmeyen bir yerden fışkırıyor sanki. Bir sürü tartışma ve anlamsız konuşmadan sonra ortağım ve ben, onun orada hazır beklediğini ve onu sözcüklere ve notalara dökmenin zamanı geldiğini bildiğimiz günlerdeki gibi. Bu defa onun Esther'in yüreğinden geldiğini biliyorum. Aşkım yeniden doğuyor. Karım var olduğu için bu kitabı yazıyorum. Çünkü o hiç şikayet etmeden, kendisini kurban görmeden, tüm zor günlerde ayakta kaldı. Geçen birkaç yılda en yoğun etkilendiğim deneyimi anlatarak başlıyorum yazmaya. Santiago'ya giden yolu. Yazarken dünyaya bakış biçimimin bir dizi büyük değişiklik geçirdiğini fark ediyorum. Yıllarca büyü, simya ve bilinmeyen üzerine çalıştım ve araştırma yaptım. Böylesine muazzam bir potansiyelin deneyimsiz ellere düşmesine izin vermek son derece tehlikeli olacağından, insanoğlunun geri kalanıyla paylaşılması mümkün olmayan bu sınırsız güce sahip küçük bir insan grubu olması fikri hep ilgimi çekmişti. Gizli bir takım toplulukların üyesiydim. Egzotik mezheplere bulaştım. Pek tanınmayan ama çok pahalı kitaplar satın aldım. Zamanımın büyük kısmını ritüeller ve dua seanslarına ayırmaya başladım. Sürekli olarak birbirinden farklı gruplara ve birliklere katılıp sonra bırakıyordum. Her defasında görünmeyen dünyanın gizemlerini bana gösterecek olan kişiyle nihayet karşılaştığımı düşünüyor ama sonunda bu insanların çoğunun sadece şu ya da bu doğmanın peşinde fanatik eğilimli kişiler olduğunu anlayıp hayal kırıklığına uğruyorum. Çünkü insan ruhunu sürekli tedirgin eden şüphelere son veren tek yol fanatizmdi. Birçok ritüelin aslında işe yaradığını fark ettim. Ama kendilerini yaşamın gizemlerini ellerinde tutan kişiler ya da ustalar olarak nitelendiren, tüm istediklerine ulaşabilmelerini sağlayan teknikleri bildiklerini söyleyenlerin, eski devirlerin öğretileriyle olan bağlantılarını bütünüyle yitirmiş olduklarını da anladım. Santiago'ya giden yolda sıradan insanlarla karşılaştıkça tüm evrenin kendi işaret dilini kullandığını ve bu dili anlayabilmek için çevremizde olan bitenleri dikkatle izlememizin yeterli olduğunu gördüm. Santiago'ya giden yol üzerine yazdığım kitapta tüm olası yolları tartıştıktan sonra şu düşünceye ulaştım. Yapman gereken sadece dikkat etmek. Dersler daima sen hazır olduğunda gelir ve sen işaretleri çözebilirsen bir sonraki adımı atman için bilmen gereken her şeyi öğrenebilirsin. Biz insanların iki sorunu var. Birincisi, ne zaman başlamak gerektiğini, ikincisi ise ne zaman duracağını bilememek. Bir hafta sonra birinci, ikinci ve üçüncü taslak metnime başlıyorum. Madrid artık beni öldürmüyor. Eve dönmenin zamanı geldi. Bir devrin sona erdiğini hissediyor ve acil olarak bir diğerine başlamam gerektiğini düşünüyorum. Kente, yaşamım boyunca her vedalaşmamdaki gibi bir gün fikrimi değiştirip tekrar dönebileceğimi düşünerek hoşça kal diyorum. Esther'le birlikte ülkeme dönüyorum. Yeni bir işe başlamanın zamanının geldiği konusunda ikna oldum. Ancak bunu yapana kadar kitabımı gözden geçirmeye devam ediyorum. İspanya'ya kadar romantik ama zor bir yol boyunca adamın birinin edindiği deneyimlerin başkalarının ilgisini çekebileceğine pek inanmıyorum. 4 ay sonra 10. taslağımla meşgulken hem daktiloda yazdığım metnin hem de Esther'in ortadan kaybolduğunu fark ediyorum. Endişe içinde kendimi kaybetmek üzereyken elinde postaneden verilen bir kağıtla geri dönüyor. Şimdi küçük bir matbaa işleten eski erkek arkadaşlarından birine kitabımın taslağını göndermiş. Eski erkek arkadaşı kitabı basıyor. Hakkında basında tek bir sözcük yazılmasa da az sayıda insan kitabı satın alıyor. Onlar başkalarına öneriyor. Satın alıp okuyan başkaları da başkalarına. 6 ay sonra 1. baskı tükeniyor. 1 yıl sonra 3 baskı daha yapıyor. Ve ben hayal bile edemeyeceğim bir şeyden para kazanmaya başlıyorum. Edebiyattan. Bu rüyanın ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ancak yaşadığım her anı son anımmış gibi yaşamaya karar veriyorum. Ve bu başarının uzun süredir açmak istediğim bir kapıyı açtığını görüyorum. Diğer yayıncılar bir sonraki kitabımı yayınlamak için can atıyor. Her yıl Santiago'ya giden yolda olamayacağım kesin. Peki şimdi ne üzerine yazacağım? Daktilo'nun başına oturup daha sonra da kendimi cümleler ve paragraflar yazmak dışında her şeyi yaparken bulduğum o aynı saçma sapan günlere dayanmak zorunda mıyım? Dünya görüşümü paylaşmaya, ve yaşadığım deneyimleri anlatmaya devam etmem çok önemli. Birkaç gün ve sayısız geceler boyunca deniyorum ve bunun olanaksız olduğuna karar veriyorum. Sonra bir akşam, Binbir Gece masallarının içinde ilginç bir öyküye rastlıyorum. Bu öykünün içinde beni hep orada bir yerlerde bekleyen kararı vermemin neden bu kadar uzun sürdüğünü ve aslında kim olduğumu anlamama yardım eden bir şeyi, izlediğim yolun sembolünü buluyorum. Mısır piramitlerinde saklı bir hazinenin hayalinin peşinden giden bir çoban hakkındaki başka bir öykünün temelini bu öykü üstüne kuruyorum. Ben dairelerin içinde döne döne yürürken beni bekleyen Ester gibi. Orada çobanı bekleyen aşktan bahsediyorum. Ben bundan sonra herhangi bir şey olmak için hayal kuran birisi değilim. Sadece benim. Ben çölü geçen çobanım. Ancak yola devam etmeme yardımcı olacak simyacı nerede? Romanı bitirdiğimde ne yazdığımın bütünüyle farkında değilim. Erişkinler için yazılmış bir masal gibi ve yetişkinler daha çok savaş, seks ya da güçle ilgili öykülerden hoşlanır. Yine de yayıncı kitabı kabul ediyor. Kitap basılıyor ve okurlar bir kez daha onu en çok satanlar listelerine taşıyor. 3 yıl sonra evliliğim mükemmel bir şekil alıyor. Ben her zaman yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Kitabımın ilk çevirisi de basılıyor. Sonra ikincisi ve başarı. Yavaş ama emin adımlarla. Kitaplarımı dünyanın dört bir köşesine taşıyor. Kafeleri, yazarları ve kültürel yaşamı nedeniyle Paris'e taşınmaya karar veriyorum. Bunların hiçbirinin artık orada olmadığını fark ediyorum. Kafeler turistlerle ve buraları popüler hale getiren insanların fotoğraflarıyla dolu. Buradaki yazarların büyük çoğunluğu içerikten çok biçimle ilgililer. Özgün olabilmek için çabalıyor ama sadece sıkıcı olmayı başarıyorlar. Kendi küçük dünyalarına kapatılmışlar ve ben ilginç bir Fransız deyimi öğreniyorum. Sözcük anlamı asansörü yukarı göndermek ama metaforik anlamıyla yapılan bir iyiliği geri çevirmek anlamına geliyor. Gerçekte ben senin kitabın hakkında iyi şeyler söylediğimde, senin de benimki hakkında iyi şeyler söylemen demek ve böylece tümüyle yeni bir kültürel yaşam yaratılmış oluyor. Bir devrim, bütünüyle yeni bir felsefe. Kimse bazı anlamadığı için sıkıntı çekiyor. Ama sonra bunun geçmişte yaşayan tüm dahilerin başına geldiğini düşünüyoruz. Büyük bir sanatçı olmanın bir parçası da kesinlikle çağdaşları tarafından yanlış anlaşılmaktır. Asansörü yukarı gönderiyorlar ve öncelikle bu türden yazarlar bazı başarılar kazanıyor. İnsanlar anlamadıkları bir şeyi açıkça eleştirme riskinden kaçıyorlar. Fakat sonra aldatıldıklarını anlıyorlar ve eleştirmenlerin söylediklerine inanmaktan vazgeçiyorlar. İnternet ve internetin basit dili dünyayı tümüyle değiştirecek şeye sahip. Paris'te de buna paralel bir dünya oluşuyor. Yeni yetme yazarlar kendi sözcüklerini ve ruhlarını anlatabilmek için çabalıyorlar. Hiç kimsenin adını bile duymadığı kafelerde bu yeni yazarlara katılıyorum. Çünkü ne kafeler ünlenmiş henüz ne de yazarlar. Kendi tarzımı tek başıma geliştiriyorum. Ve karşılıklı destek olmak konusunda bilmem gereken her şeyi bir yayıncıdan öğreniyorum.